Ayrım 2.
6. Antrenmanla ve planlı çalışmayla engellilerin sağlığının düzelmesine de katkıda bulunarak onlara yaşama umudu ve cesareti vermektir. 7. Özürlü sporcunun ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliklerde aktif ve bağımsız bir birey olarak kendisini, diğer özürlü bireyleri ve ülkesini temsil etme yeterliliği ve gururudur. 8. Fiziksel sınırları aşmadan uygun bir spor dalında performansının sınırlarını zorlamaktır. 9. Rehabilitasyon, hareket kontrolü ve geniş alanlarda spor yapma özgürlüğünü yaşamaktır. Yaşama sevinci 1998,101/7. 1.1.5. Engelli bireyler için beden eğitimi programları. Beden eğitimi programları sportif etkinliklerin önemli bileşenlerinden biridir. Eğitim programları içinde sportif etkinliklerin planlanması ve etkinliklerin bu programlara destek olacak şekilde yapılandırılması özel bir önem taşımaktadır. Engelli bireyler için beden eğitimi, bireyin fiziksel gelişimle ilgili gereksinimlerini karşılamak için planlanmış çeşitli spor, ritim, dans, oyun, egzersiz, temel motor beceri ve örüntüler, gelişimsel aktiviteler, bireysel ve grup aktiviteleri ile ilgili programlardır şeklinde tanımlanmaktadır. 1. Özürlüler Şurası kitabı 1999/468. Beden eğitimi programları, bireyin gereksinimlerine, gelişimsel özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Beden eğitimi programlarının en önemli hedefi, bireyin kendine güvenmesine ve kendini tanımasına yardımcı olmaktır. 1-2. Sosyolojik kuramları. Yukarıda tanımları verilen ve bu tezde sıklıkla kullanılan kavramlar, spor ve sosyoloji literatürüne ait temel kavramlar arasındadır. Ancak bu çalışmanın spor sosyolojisi disiplini içindeki yerini belirleyebilmek için, öncelikle spor bilim dalının kullandığı önemli sosyoloji kuramlarını ve bu kuramların spor kurumuna bakışını incelemek gerekmektedir. Spor ve toplum ilişkisiyle ilgili 3 temel sosyolojik teori bulunmaktadır. 1. Yapısal işlevselcilik. Bu teoriye göre toplumlar aynı yapı içinde birbiriyle karşılıklı fonksiyonel bağları olan kurumlardan oluşmaktadır. Bu kurumlardan en temel olanları aile, eğitim, din, spor ve ekonomi olarak sayılabilir. Bu kuram toplumsal yapı içinde kurumların birbirleriyle uyum içinde çalışarak toplumun konsensusa ulaşması yolunda karşılıklı işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmasını vurgular. Spor da bu temel kurumlardan biri olarak sosyal yapıdaki diğer kurumlarla etkileşim içinde toplumsal bütünlüğe katkıda bulunur. Sporun kurumsal görevleri arasında bireyler arası etkileşimi ve paylaşımı arttırmak vardır. Spor işbirliği, fonksiyonel iş bölümü ve koordinasyonla başarıyı hedefler. Özetle, düzenli ve uyumlu, eğilimli bir kurumsal örüntüler ve ilişkiler bütünü olan toplumun küçük bir kopyasıdır. Bu da onun diğer sosyal kurumlarında üstünde fonksiyonel bir kurumsal yapı olarak önemini vurgulamaktadır. 2. Çatışma teorisi. Bu kurama göre toplum, rekabet eden gruplar ya da çıkarların bir sistemidir. Bu anlamda organik bir bütün değil, bir süreçtir. Sosyal çatışma ya da sınıf çatışması, tekelleşme ve kaynakların kıtlığından doğar. Ancak yapısal fonksiyonalistlerin tersine toplumu uyuma götüren bütünleşme değil çatışmadır. Çatışma uyumun ve sosyal evrimin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Bu fonksiyonuyla çatışmaya pozitif bir anlam yüklenmiştir. Kızılçelik 1994/405. Çatışmacı bakış açısıyla spor. A. Kapitalist toplumların maddi olanaklarıyla bağlantılı olarak incelenir. B. Spor sosyal sınıflar bağlamında gelişir. Sosyal sınıflar ise güç, prestij ve refah düzeyindeki farklılıklar sonucu ortaya çıkar. C. Burjuva ideolojisinin rasyonel ve faydacı bakış açısını yansıtır. Meritokrasi ve hareketlilik merkezlidir. D. Profesyonel spor yanıltıcıdır. Bilinçlendirmenin yönü topluma değil bireye dönüktür. E. Eşitlikçi spor yalnızca demokratik toplumlarda yaşanır. Bu bağlamda ekonomik kontrolün olduğu toplumlarda ortaya çıkması beklenir. Nedeni ise sporun doğasında eşitliğin olmaması, elemeye ve derecelendirmeye yönelik olmasıdır. Leonard 2,1998/23. 3. Sembolik etkileşim kuramı. Bu kuram insanın düşünme kapasitesi, düşünme ve etkileşim ilişkisi, anlamları ve sembolleri öğrenme, aksiyon ve etkileşim ve tercih yapma kavramlarına dayanmaktadır. İnsan bir düşünme kapasitesine sahiptir. Ancak bu düşünme kapasitesi toplumsal etkileşimlere göre biçimlenir. Bu etkileşimler sırasında bireyler sembol ve anlamları kavramaya başlarlar. Bu aşamada benlik oluşumu ve paralelinde sosyal benlik gelişimi öne çıkmaya başlar. İnsan için fiziksel ve sembolik olarak iki dünya vardır. Semboller bir şeyi temsil eder, içsel bir anlamları vardır. Fiziksel olanın ise içsel bir anlamı yoktur. Bunu insanlar tanımlamaktadır. Spor da sosyal bir semboldür. Anlamı toplumca oluşturulur. Spora insan sosyal bir içsel anlam yükler. Bu anlam her birey için farklıdır. Çünkü her bireyin öznel bir yorumu vardır. Öznel yorumlamanın temelinde etkileşim ve aksiyonda kullandıkları semboller ve anlamları değiştirme çabası görülür. Bunu belirleyen ise ortam, koşullar ve olaylardır. İzleyici için spor bir mücadele de olabilir, basit bir oyunda. Sporcu için ise bir prestij ve ün aracı ya da sadece maddi kazanç imkanı olabilir. Etkileşimcilere göre değişik kesimlerin anlam ve tanım farklılığı, olayları ve koşulları farklı bağlamlarda değerlendirmelerine bağlıdır. Leonard 2,1998/25. 1-3 Spor Sosyolojisi. Spor sosyolojisi, sosyolojiden bağımsız bir bilim olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Amerika'da ise 20. yüzyılın başlarından beri spor sosyolojisine ilişkin çalışmalar sürmektedir. Hans Riese, Spor Sosyolojisi adlı kitabında spor sosyolojisine ilişkin şu tanımı kullanır. Spor sosyolojisi, sporun toplumsallaştırılmış etkisine ilişkin öğretidir. Burada belirli bir sporun branşının içeriğinden ayrı olarak eski sınıfsal imgeleri yatsıyan ve yenileri oluşturulmuş sportif ilişkilerle birbirine bağlanan, birlikte olmuş sosyal biçimlerin gözlemlenmesi söz konusudur. Akt, Voigt 1998/61. Voigt'ta 1998/61 göre ise spor sosyolojisi, sporda sosyal davranışın ve sosyal yapıların araştırılmasına yönelik görgül bir bilimdir. Ricoeur, spor sosyolojisinin toplumsal gelişmelerle yakından ilgili olduğundan söz eder ve kuramsal görgül olarak genel sosyoloji çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirtir. Voigt 1998/70. Oldukça gecikmiş bir toplumsal gelişmişlik ölçütü olarak, engelli bireylerle ilgili kavramların yakın bir geçmişte daha yeni tartışmaya açıldığını gözlemlemek mümkündür. Çağdaş ve sosyolojik bakış açısıyla engelli bireylerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi haklarının tartışılmaya başlandığı günümüzde, sportif etkinliklere tam katılım yönünden de konunun irdelenmesi gerekmektedir. Yuschen Weiss'a göre spor sosyolojisi sporun sosyal açıdan pratiğine katkıda bulunmalıdır. Aktif olarak spor yapan ya da pasif olarak sporu yaşayan insanların bilinç durumlarını, gereksinimlerini, düşüncelerini, motivasyonlarını, normlarını, değerlerini tanımak, bağlamları ve kuralları saptayarak sporun insan üzerindeki etkilerini ve toplumsal yapıdaki yerini kavrayabilmek mümkündür. Voigt 1998/75. Ancak bu bakış açısında gözden kaçan önemli nokta, özürlü bireylerin sportif etkinliklere katılımlarındaki engeller nedeniyle spor sosyolojisinin inceleme alanı dışında kalıyor olmalarıdır. Bir inceleme alanı olarak sportif etkinliklere bağlantısı içinde insanı ve toplumu sorgulayan spor sosyolojisinin kapsamı içinde hak ettiği yeri alamayan özürlü bireye ilişkin temel sorunsal, aslında özürlü bireyin hayatın hiçbir alanına tam katılımının sağlanamamış olmasıdır. Pek çok alt disipline olmasına rağmen son yıllara kadar özürlüler sporuyla ilgili çalışmaların nitelik ve nicelik olarak yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal yaşama tam katılımlarına ilişkin olarak fiziksel çevre engeli, olumsuz toplumsal tutum ve davranışlar gibi temel sorunların yanı sıra Özürlü bireylerin yeterli bir sosyalizasyon süreci yaşamamaları da önemli bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Bu anlamda sportif etkinliklerin etkin bir sosyalizasyon ve sosyal rehabilitasyon aracı olacağını belirtmek mümkündür. Heinemann, spor organizasyonlarının sosyal kimliğin gelişimine önemli bir katkı koyabileceğini belirtmektedir. Voigt'a göre ise spor, gelecekte özellikle gelişmiş toplumlarda önemli pedagojik, toplumsal, politik ve tıbbi görevler yüklenecektir. Bu anlamda spor yoluyla sosyalizasyona önemli bir misyon yüklendiği görülmektedir. Voigt 1998 bölü 76. Bölüm 2. Spor ve toplum. 2. 1. Sosyal çevre, spor ve sosyalizasyon ilişkisi. Çevre sözcüğü, bireyleri etkileyen doğal nesne ve olayları, bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal koşulları ile toplumsal yapının tanımını kapsamaktadır. Sosyal çevre ise toplumsal kurum ve ilişkiler örüntüsünden oluşan bir sosyal yapıdır. Bu anlamda fertler için toplumsal çevrenin bireyler arası ilişkileri, bu ilişkilerin örgütlü modellerini ve sosyal yapıya ait tüm kurumlarla normatif yapılanmayı da içerdiğini söylemek mümkündür. Sosyal çevre ile ilişkilerde bireysel özelliklerin oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Yaş, cinsiyet, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerle eğitsel özellikler en belirgin faktörlerdir. Kılıcıgil 1998 bölü 17. Bu noktada devreye özürlü bireyler için çoğu zaman ön yargı, olumsuz toplumsal tutum ve davranış gibi negatif etkilere yol açabilecek ek bir faktör olarak engelli ya da doğru bir söylemle engellenmiş bir insan olma durumu girmektedir. Toplumda özürlü bir birey olarak yaşamak, gelişmiş toplumlara bakıldığında sosyal yaşama katılım açısından ciddi bir soruna ve yaşamsal alanlarda bir engellenmeye neden olmamaktadır. Ancak gelişme kriterleri yönünden belirli bir çizginin altında olan toplumlarda bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle özürlü bireylerin toplum yaşamının her alanına tam katılımının toplumsal gelişmişlik açısından temel ve belirleyici kriterlerden biri olduğu yönünde bir iddiada bulunmak doğru olacaktır. Toplumsal çevre ile etkileşimin belirleyicileri açısından özürlü bireylerin çeşitli düzeylerde engellerle karşılaştığı bilinmektedir. Özellikle Türkiye'de özürlü bireyin toplumsal yaşama katılımını olumsuz etkileyen koşullar, temelde fiziksel çevre engellerinden kaynaklanmaktadır. Birey sosyal çevresiyle farklı amaçlarla her an etkileşim içindedir. Bu etkileşimin düzeyi ve sıklığı bireyin psikolojik ve sosyal yönden kişilik gelişiminde belirleyici rol oynar. Sosyalizasyon olarak tanımlanan bu süreç, bireysel özelliklerin sosyal etkileşim yoluyla toplumsal yapıya uyum yeteneği kazanmasını sağlamakta ve doğumla başlayarak hayat boyu devam etmektedir. Çift yönlü ve interaktif bir yapı olan sosyalizasyon sürecinde bireyle toplum karşılıklı olarak birbirini etkiler. Bu yolla bireysel özellikleri nedeniyle tek ve özel olan her bir fert içinde yaşadığı sosyal yapının özellikleriyle tanışır. Bu yapıya alışır ve uyum sağlamaya başlar. Buna karşın sosyal yapıda statik değil dinamiktir ve sürekli gelişmeye açıktır. Sosyal yapıdaki bu dinamizm, gücünü bireysel ayrılıklardan ve bunların toplumsal süreçler üzerindeki etkisinden alır. Toplumla bireyler arasında süre giden bu süreçte en önemli nokta, bireylerin aktif, doğrudan ve tam katılımının sağlanmasıdır. Özürlü bireylerin sosyalizasyon sürecine engelleri nedeniyle tam olarak katılamadığı açıkça bilinmektedir. Toplumsal yapının sunduğu sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve sportif etkinliklerden yeterince yararlanamayan özürlü bireylerin sosyal çevreleri de bu nedenle oldukça sınırlı kalmaktadır. Günümüzde çağdaş toplum anlayışının gereği olan aktif, üretken ve bağımsız bireylerin toplum yaşamına tam katılımının sağlanması ilkesinin özürlü bireyler için geçerliliğinden söz etmek oldukça güçtür. İnsanlar arası ilişkiler sosyal gruplar içinde gerçekleşir. Bunlar birbirini tanıyan, aynı amaçlar peşinde koşan, aynı değerleri, gereksinimleri, normları ve davranış modellerini paylaşan insanların oluşturduğu ve sürekli bir etkileşimin yaşandığı süreçlerdir. Özürlü bireylerin hangi sebeple olursa olsun, yaşamın en temel alanlarını, insana özgü her tür paylaşım için en uygun zemini oluşturan sosyal yaşamı, diğer bireylerle yeterince paylaşamıyor olmaları ve insana anlam katan süreçleri yaşayamamaları bir toplumun kendini sorgulamasını gerektirecek kadar ciddi bir sorundur. Özürlülerin sosyalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmak, her bir ferdin önemli ve özel olduğu toplum için kendi kan kaybının önlenmesi adına ayrıca önemlidir. Sosyolog George Chiu sosyalleşmenin iki farklı yönünden söz eder. Adaptasyon ve yenilik. Bu bağlamın sosyal yapıdaki en önemli görüntüsü ise oyun ve sportif etkinliklerdir. Chiu'ya göre sosyalleşmenin ilk dönemlerinden itibaren çocuklar ve gençler adaptasyon ve yeniliğe hazırdırlar. Akt Kılcıgil 1998/17. İçinde bulundukları kültürün normlarını gözlemleme ve onlara entegre olma sürecini yaşarken, sosyal çevrenin değişimine ayak uydurmaya da başlamışlardır. Kılcıgil'e göre 1998/18, birey tam bu dönemde oyun ve sporla kendisine toplumda bir yer bulmaya çalışır. Sosyal çevredeki egemen unsurları sportif etkinliklerde benzer formlarda yaşayarak sosyal yaşamın adeta bir provasını yapmış olur. Toplum yaşamının normatif yapısına, değerlerine ve eğilimlerine ilk yönelimler burada şekillenmeye başlamaktadır. Bu nedenle sportif etkinliklerin sosyalizasyon sürecinde etken rol oynadığını söylemek mümkündür. Sosyalleştirici etkenler açılımında özürlü kişiler bireysel farklılıklar, zamanlama ve ortam faktörlerinin değişken etkilerine karşın birkaç farklı sosyalizasyon denemesi yaşayacaklardır. En güçlü etkiye sahip sosyal uyarıcılar referans gruplarıdır. Bu gruplar kendilerine özgü değer ve davranışlarıyla bireyin benzer eylemlerinin oluşumuna katkıda bulunan kişi ya da gruplardır. Sosyal yapı içinde yaşanan her tür etkileşim sosyal öğrenme süreci için büyük önem taşımaktadır. Ancak toplumdaki diğer bireylerden farklı olarak referans gruplarla olan etkileşimin sosyalizasyon ve benzer yaşamsal deneyimleri paylaşma adına çok daha özel bir yere sahip olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle özürlü bireylerin sportif etkinliklere kanalize edilmesinde referans gruplarının etkisinden yola çıkılarak yönlendirilme yapılmasının gerekliliği açıktır. Sosyalizasyonun sportif etkinliklere yönelimde bu amaçla kullanılmasına spora sosyalizasyon adı verilmektedir. Leonard 2,1998/112. Alman Engelliler Spor Federasyonu'nca özürlü sporcular için hazırlanan On Fair Play kuralı da sportif etkinliklerin felsefesinin toplumsal yaşamın temel kurallarıyla birebir örtüşmesinin bir örneğidir. 1. Rakibine karşı müsabaka sırasında ve maçtan sonra dürüst ol. 2. Engellinin ölçüleceği kalisifikasyonda dürüst ol, kandırmaya çalışma. 3. Farklı engel grubundaki arkadaşlarının başarılarına saygı göster ve onların kazandıkları madalyaları kıskanma. 4. Özellikle engelliler için enerji artırıcı ilaçlar kullanmak daha yakışıksızdır. 5. Yarışmalarda kullandığın tekerlekli sandalye, protez gibi yardımcı malzemeleri değil, vücudunun göstereceği performansı ön plana çıkar. 6. Senden daha az çalışma olanağı olan ülkelerden karşılaşacağın atletlere yakınlık göster ve yardımcı ol. 7. Hakemlerin, doktorların ve kalisifikasyoncuların kararlarına saygılı ol. 8. Takım arkadaşlarını elinden geldiğince koru. 9. Görme engelli sporcuların yarışmaları sırasında son derece sessiz olman gerektiğini unutma. 10. Engellilerin performans sporu bir kendini gösterme olmamalıdır. Bunun hayatının sosyal, tıbbi ve psikolojik yönü için önemli olduğunu unutma. http://www.tesyev.org. İnsanın sosyal bir varlık olarak çok temel bazı gereksinimleri vardır. Bunları Amerikalı Abraham Maslow 5 ana başlık altında toplar. 1- Fizyolojik gereksinimler, 2- Güvenlik gereksinimi, 3- Sevgi ve ait olma gereksinimi, 4- Saygı gereksinimi, 5- Kendini gerçekleştirme gereksinimi. Akt, Civelek 1990/30. Bireyler bu temel gereksinimlerini gidermek için sosyal yaşama katılır ve diğer bireylerle iletişim kurarlar. Özürlü bireyler de bu gereksinimleri doğrultusunda toplum hayatında yer almak istemektedir. Ancak buradaki temel farklılık, özürlü birey açısından özellikle kendini gerçekleştirme gereksiniminin çok daha yoğun olmasıdır. Bunun temel nedeni ise özürlü bireylerin toplumda bu olanağa yeterince sahip olamamalarından kaynaklanmaktadır. İnsanın doğasında var olan bu gereksinim ve karşılığında toplumdan saygı görme, toplumun bir parçası olarak özürlü bireyin en temel haklarından biridir. Bireyin kendini topluma anlatması, tanıtması ve ona kendince bir katkı koyabilmesi insan olarak kendini gerçekleştirmesidir. Bu sürecin sonunda da bir başka gereksinim olan saygı ihtiyacı giderilmektedir. Diğer temel gereksinimler de toplumların doğası gereği sosyal yaşam içinde giderilmektedir. Bu bağlamda ele alındığında sporun toplum, katılımcılar ve seyirciler için çok sayıda fonksiyonu vardır. Stevenson ve Nixon sporun 5 sosyal fonksiyonunu belirlemişlerdir. Leonard 2, 1998 bölü 19. 1. Sosyal duygusal, 2. Entegratif, 3. Politik, 4. Hareketlilik, 5. Sosyalizasyon. Engelli bireylere yönelik sportif etkinlikler de bu fonksiyonlar açısından toplumsal yapıda oldukça önemli rol oynar. Toplumsal yapıdan kaynaklanan fiziksel ve sosyal engeller nedeniyle kendini gerçekleştirememiş olan özürlü bireyin hem sosyal yaşamın içinde yer alma hem de kendini gerçekleştirme olanağını sportif etkinlikler yoluyla bulabileceğini söylemek mümkündür. Sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insanın fiziksel, ruhsal, sosyal ve zihinsel gelişimini sağlamak, etik ve estetik duygularını geliştirmek, bireysel ve toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak, bireylerde kurallar içinde mücadele ve rekabet anlayışını yerleştirmek, sportif etkinliklerin temel fonksiyonlarıdır. 2. Sporun diğer toplumsal kurumlarla ilişkisi. Toplumsal yapıda belirleyici rol oynayan temel kurumlarla, sportif etkinliklerin yakın bir ilişki içinde olduğu bilinmektedir. Bu ilişki, eklektik bir yapıda olmayıp kurumsal ilişkilerin kendi doğası içinde gelişmiştir. Toplumsal yapıya ait başat kurumlar olan aile, eğitim, siyaset ve din ile sportif etkinliklerin ilişki örüntüleri aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. Aile, sportif etkinlikler aile bireylerinin ortak yaşamında entegrasyonu ve karşılıklı yoğun iletişimini sağlarken ortak bir rekreasyon olanağı yaratır. Aileye ilişkin iletişimsizlik, kuşak çatışması, mekansal birlik problemi gibi çağdaş sorunların aşılmasında sportif ve rekreasyonel etkinliklerin sorun çözümüne yardımcı etkisi bulunmaktadır. Eğitim. Sportif etkinlikler adolesanlarda enerjinin harcanmasında en uygun yol olduğu için eğitimin en önemli tamamlayıcı unsurlarından biridir. Uygun enerji deşarjı, bireyleri ruhsal ve duygusal açıdan eğitime hazırlayan önemli bir etkendir.